Ayrım 9.
Aynı dönemde buna benzer bir olay dağın çeşitli yerlerinde meydana geldi. Bütün firariler aynı koşullarda kaçmamışlardı ama sebep aynıydı. Mısır birliklerinin varlığı ağırlarına gidiyordu. Vergiler yüzünden, zorla adam toplama yüzünden, halkın silahsızlandırılması yüzünden. Firarilere İngiliz ve Osmanlı casusları yanaştı. Onlara silah, yiyecek, para ve cesaret verdiler. Paşanın askerlerine ve müttefiki emire dünyayı zindan etmeleri için. Büyük devletlerin kendilerini Mısırlılar karşısında yalnız bırakmayacaklarının güvencesini verdiler. Zaman zaman İngiliz filosunun geldiğine dair sözler çıkıyordu. Dağdaki firariler büyük bir ümitle ellerini gözlerini siper edip denizi tarıyorlardı. 3. Tanyos aylardır köyünden, işgalcilerinden, firarilerinden haber almamıştı. Ama doğunun sarsıntıları Londra'daki, Paris'teki, Viyana'daki konuşmalar kadar Kahire ve İstanbul'daki konuşmaları da hararetlendirecekti. Tabii Magoso'daki kahvelerde, sokaklarda, Han'daki konuşmaları da. Son savaşa başlanmış gibiydi. Lord Ponsonby'nin öngördüğü gibi de dağda cereyan edecekti. Aynı zamanda hakimiyet kurdukları Biblos'la Tir arasındaki kıyılarda. Avrupa devletleri en sonunda Mısır paşasının ihtirasına son vermek üzere topunu tüfeğini Mısır askerlerinin sürekli firarilerin saldırılarına uğradığı yöreye göndermeye karar vermişti. Delikanlı yüreğinin kimden yana olduğunu biliyordu. Bazı günler denizi kulaçlayarak elinde silah firarilere katılmak isteğiyle yanıyordu. Mısırlılara karşı mı? Kendi kafasında özellikle emire karşı. Hafiyelerinin Geryos'u işkenceye götürdüğü adama karşı. Silahını Fehim'le Selim'e doğrultmayı isterdi. Evet, işte bunu hayal etmekteydi. Yumruklarını sıkıyordu. Gözlerinin önüne ipe asılmış Geryos geliyordu. Hayal kabusa, öfke tiksintiye dönüşüyordu. Bir anda savaşma isteğini yitiriveriyordu. Gitmekten başka bir şey düşünmüyordu ama ters yöne, batıya, Cenova'ya, Marsilya'ya, Bristol'e, oradan da Amerika'ya. Tanyos iki dünya arasında mıydı? Daha çok iki intikam arasında. Biri kanı, diğeri küçümsemesiyle. Bu gerilim anında Magosa'da Tamar'ın yanında kalıyordu. Rüyaları ve bedenleri birbirine dolanmış olarak. Tamar, ellerdeki sevgilisi, yabancı, kız kardeşi. Aynı zamanda Rahip Stolten'ın dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak yaz başında Bay Hovsepia'nın aracılığıyla ondan bir haber alabildi. Kendisini görmeye Kıbrıs'a mutlaka geleceğini bildiriyordu. Papaz adaya bundan 3 ay sonra gelebildi. Limassol'a. Hovsepia'nın bildirmesi üzerine. Tanyos onunla buluşmaya gitti. 1840 yılının 15 Ekim'iydi. Ondan 3 hafta sonra Tanyos Geç bir efsane kahramanı oldu. Kısa bir destanın, karmaşık bir öykünün kahramanı. Önce Limassol'daki buluşma faslı oldu. Bir İngiliz tüccarına ait deniz kıyısındaki muazzam evinde. Dışarıdan bakıldığında bir huzur yuvası. İçerisi ise bir kervansaray kadar uğultulu. Denizciler, subaylar, silahlar, çizmeler, içkiler. Bazı İngiliz piyeslerini anımsayan Tanyos kendini bir an tiyatro kulisinde provalarda sandı. Onu bir odaya götürdüler. Sigara dumanıyla dolmuştu ama sakindi. Papaz yuvarlak masaya oturmuş 6 kişiyle birlikte oradaydı. Her biri Avrupalı giysileri içindeydi ama aralarından birinin yüksek rütbeli bir Osmanlı olduğu belliydi. Tanyos onların büyük devletlerin temsilcileri olduklarını anlamakta gecikmedi. Stolten ayağa kalktı, ona doğru koştu, babaca öptü. Diplomatlar konuşmalarına tekrar başlamadan önce başlarıyla selam vermekle yetindiler. Sadece aralarından biri ayağa kalktı ve gülümseyerek elini uzattı. Tanyos'un onu tanıması birkaç dakikasını aldı. Adam sakal bırakmıştı ve gür ve dağınık sakalı şıklığını bozuyordu. Richard Wood, köyünün insanlarının konsolos dedikleri. o zaman henüz öyle olmayan ama daha sonra daha da fazlasını temsil eden, İngiliz politikasının usta uygulayıcısı, becerikli ajanı, dağın Byron'u, firarilerin perde arkası lideri, altın, silah ve vaat dağıtıcısı Wood. Tanyos onu küfer yaptıya gelip armağanlar dağıttı, kendisine gümüş divit, radada tüfek armağan ettiği günden beri görmemişti. 4-5 yıl önce karşılaşmıştık. Tanyos terbiyeli biçimde, pek tabii diye yanıtladı. Ancak gözlerinin önüne acı anılar birikti. Genç dostumuzun köyüne yaptığım ziyaret, dağa geldiğim ilk günlerin en çarpıcı anısı oldu. Wood bu sözleri meslektaşlarına Fransızca olarak söylemişti. Diplomatlar arasında alışılmış bir şey olmalıydı ama yine de çelişkili bir durum gösteriyordu. Çünkü oradakiler arasında temsil edilmeyen tek Avrupa ülkesi Fransa'ydı. Tanyos kendi kendine Rahip Stolten'ın bu insanlar arasında ne işi var diye düşündü. Neden onların önünde kendisini kabul etmek istemişti? Onu ayrı bir yerde kabul edip bilgilendireceğini sanmıştı. Ama bahçede dolaşmalarını öneren Wood oldu. Görüntü konuşmalarına uygundu. Palmiye ağaçları denize kadar karşılıklı iki sıra halinde uzanıyor, bir gezinti yolu oluşturuyordu. Gök mavisiyle yer yeşiline hiçbir toprak rengi karışmıyordu. İngiliz gemilerinin Beyrut'a doğru yol aldıklarını biliyorsunuzdur. Gerekli gördükçe kenti topa tutma emri aldılar. Başka gemilerde denize açıldı. Nar el kalbe doğru. Bunlar İngiliz, Avusturya ve Osmanlı gemileri. Mehmet Ali Paşa'nın uyarılarımızı anlayacağını sanmıştık ama onları ciddiye almadığı görülüyor. Bize karşı koyabileceğini sanıyor. Yanılıyor ve Fransızlar da yardımına koşmayacak. Wood İngilizce konuşuyordu ama yer isimlerini söylerken dağ insanlarının şivesiyle söylüyordu. Önce şu andaki askeri harekattan söz etmek istedim. Ama iş sadece bundan ibaret değil. Devletlerin giriştiği eylemin pek çok yönü var. Hukuki ve diplomatik yönlerini aylarca görüşmek gerekti. Bu yönlerden biri de sizi ilgilendiriyor Tanyos. Delikanlı bütün bunların bir düş olduğu ve sonunu görmeden uyanacağı korkusuyla ses çıkartmıyordu. Bir ara yüklendiğimiz görevin biri için, belirli bir yerde belirli bir iş için bir dağ çocuğunun bizimle olmasında yarar görüldü. Böyle bilmece gibi konuştuğumdan ötürü özür dilerim ama denize açıldığımızda daha açık konuşacağıma söz veriyorum. Size asıl söylemek istediğim sizi seçmiş olduğumuzdur. Bir kere dilimizi biliyorsunuz. Sonra rahip ve ben sizi tanıyoruz ve takdir ediyoruz. Üstelik kader sizi yolumuzun üstündeki Kıbrıs'a çıkarttı. Bir an tereddüt ettiğimi sizden gizleyecek değilim. Patriğin ölümü yüzünden değil. Çünkü herkes o olayda suçsuz olduğunuzu biliyor. Ama babanıza yapılanlardan dolayı. Sizin yerine getireceğiniz görev haklı bir istek. Hakkın yerine getirilmesi doğrultusundadır. Ancak bu görev sırasında kişisel nefretinizi unutmanız gerekecektir. Buna söz verebilir misiniz? Öyleyse bizimle gelmeye hazır mısınız? Tanyos başı ve gözleriyle onayını verdi. Diğeri elini uzatarak anladığını belirtti ve el sıkışmalarıyla anlaşmaya varmış oldular. Hemen söyleyeyim, rahibin bazı endişeleri var. Geri döndüğümüzde sizinle konuşup düşünmenizi isteyecek. Düşündükten sonra da kararınızın değişmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Tanyos söylenenleri eğlendirici buldu. İştenlikle güldü. İrlandalı şeytan da öyle. Sonunda delikanlı, sizinle geliyorum dedi. Bunu söylerken gülmesi, gülümsemesi durmuş, ciddileşmişti. Memnun oldum ama hiç şaşırmadım. Dağı ve insanlarını artık tanıyorum. Courageous gemisi 2 saate kadar demir alacak. Magosa'da yarım bıraktığınız işler ya da ödenecek faturalar varsa söyleyin. Dostumuz Hovsepian birini gönderir. Tanyos'un alacağı eşyası yoktu, ödeyecek borcu yoktu. Bütün parası kemerinde saklıydı ve oda parası her hafta başı peşin ödenirdi. Sadece Tamar vardı. Onunla gitmeye söz vermişti. Oysa şimdi aniden ona veda bile etmeden gidiyordu. Ama çevirmen bu işi üstlenemezdi. Delikanlı günün birinde Magosa'daki hana gidip son kata çıkmaya, kapıya iki kere sonra durup iki kere daha vurmaya kendi kendine söz verdi. Açmak için orada olacak mıydı? İşte tam o günlerde Limasol'daki toplantı gününde köyümü çevreleyen çam ormanı yangında kül oldu. Bir an için şatonun tehlikede olduğu sanıldı ve Rukos şatoyu terke hazırlanırken bir anda esen lodos alevlere yön değiştirdi. Bu uğursuz olayın bugüne kadar gelen bir tanığı var. Tek bir ot bitmeyen tepenin bir yanı. Kitaplarda ve öykülerde bitmeyen bir tartışma da bugünlere sarktı. Köyde hep çok eskiden bir vakitler meydana gelen bir yangından söz etmişlerdir. Tanyos'un öyküsünü ortaya çıkartmaya çalışırken tarihini ve oluş biçimini öğrenmiş oldum. Eylül ayı boyunca firar eden bazı küfer yapdalı gençler köye kaçak olarak girip çıkmışlardı. Bazıları ailelerinden yiyecek almaya gelmiş, hatta bir kısmı işi Blata'da ve kilise alanında gezinmeye kadar götürmüştü. Dağın her yanında Mısır kuvvetleri artık savunmaya, hatta geri çekilmeye başlamıştı. Ancak Kıfer Yapda'da ve çevresinde komutan Adil Efendi dizginleri elinde tutmaktaydı. Firarilerin hesabını görmeye kararlıydı. Askerleri ormana dalmıştı. Kaçaklar ormanın en sık yerinde birkaç el silah atmış ve Mısırlı askerleri oraya çekmişti. Firariler 15 kişi kadardı ama ayrı ayrı noktalarda durmuşlar ve aralarında anlaştıkları gibi verilen bir işaret üzerine bütün çıkış noktalarını kesecek bir biçimde pek çok yeri ateşe vermişlerdi. Alevler kuru yaprakları yakarak hemen yayılmış ve ağaçları sarmıştı. Bunlar gün ışığında olduğundan askerlerin yangını görmeleri zaman almıştı. Bir tuzağa düşürüldüklerini anladıklarında alevler onları çepeçevre sermişti. Yangın hem ormanın içlerine hem de dışa köye doğru yayılmıştı. Küfer Yapda'da insanlar kaçacak vakit bulmuştu ama yakın yerleşim yerlerinde bazı çiftliklerde alevler bir anda her yanı sarmıştı. Keşiş İlyas'ın tarihçesine göre halktan 50, askerlerden de 30 kişi ölmüştü. İşte o günlerde başladığını belirttiğim tartışma da böylelikle yapılmış oldu. İşgal ordusunu tuzağa düşürmek için köylülerin hayatını, ev ve barklarını ve hatta değerli ormanı hiçe saymaya hakları var mıydı? 15 genç firari kahraman mıydı? Cesur birer direnişçi miydi, yoksa akılları bir karış havada çeteciler miydi? Kuşkusuz hepsi birden. Suçlu direnişçiler, sorumsuz kahramanlar. Ormanın 4 gün boyunca alev alev yandığı anlatılır. Bundan 2 hafta sonra da kapkara bir duman facianın yerini belirler. Uzaktan görülebilirmiş bu kara duman. Kıyıdaki İngiliz karakol gemilerinin de bu dumanı görmüş olmaları gerekir. Çünkü majestelerinin gemileri köyden çok belirgin biçimde seçilirmiş. Bu gemilerin topları Mısır Paşası'nın emrindeki Beyrut komutanı Süleyman Paşa'nın, yani Fransız'da Sevens Kontu'nun toplarından çok önce duyulmuş. Tanyos bu dumanı görebildi mi? Sanmıyorum. Çünkü Courageous, Küfer Yapda'dan çok daha güneyde olan Saida'ya dümen kırmış. Limasol'dakilerden sadece İngiliz Wood ve Osmanlı temsilcileri binmiş. Diğer diplomatlar başka yönlere gitmişler. Rahip Stolton'a gelince, öğrencisiyle uzun boylu konuştuktan sonra bir başka İngiliz gemisiyle Beyrut'a gitmeyi tercih etmişti. Oradan daha kestirme bir yoldan sahline varacağını umuyordu. Okuluna kavuşmaya ve bir yıllık aradan sonra derslere başlamaya can atıyordu. Wood, Tanyos'a görevinin ne olacağını söylemek için denize açılmayı bekledi. Beytettin Sarayı'na gidip emiri göreceğiz. Delikanlı bacaklarının titremesini engelleyemedi. Yine de sessiz, sakin bekledi. Büyük devletler emirin iktidardan indirilmesine karar verdiler. Mısırlılardan ayrılır ve büyük devletlere katılırsa o başka. Ama bunu pek olası görmüyorum. Onu gizlice yokladık. Bu nedenle iktidardan düştüğünü ve sürgüne gönderileceğini kendisine bildireceğiz. Nereye? Burada ona söz hakkı tanıdık. Seçimi ona bırakacaksınız. Tabii bazı sınırlar içinde. Tanyos, Wood'u iyice anladığından emin değildi. Bırakacaksınız derken gerçekten siz mi demişti? Büyük devletler emirin düşürüldüğünü kendi yönetim yöresinden birinin kendisine bildirmesini uygun gördü. Bir Hristiyanın olması tercih edildi. Kendisi gibi. Bazı duyarlılıklar yaratmak için. İş kişinin seçilmesine kalmıştı. İşte burada çevirmeniz sonra da kendisine okumanız gereken metin var. Tanyos köprüyü arşınlamaya çıktı. Rüzgar yüzüne vuruyordu. Felek ona yeniden nasıl bir oyun oynuyordu? O ki korkunç emirden kaçmak için ülkesini terk etmişti. O ki babası zorbanın bir emriyle asılmıştı. Şimdi Behtettin Sarayı yolunda onu görecek ve sürgüne gideceğini kendisine tebliğ edecekti. O, Tanyos, 19 yaşındaki delikanlı, yarım yüzyıldır dağdaki köylüleri ve şehirleri titreten aksakallı, akkaşlı emire, ''Görevim sizi bu saraydan kovmaktır.'' diyecekti. ''Burada, şu İngiliz gemisinde şimdiden titriyorum. Karşısında durunca ne yapacağım?'' Gemi Sayda'ya yanaştığında kent tam bir başıbozukluk içindeydi. Mısırlılar kenti boşaltmış, hasımları henüz işgal etmemişti. Dükkanlar yağmalanmak korkusuyla kapalıydı. Koruyucus'un gelişi büyük olayla karşılandı. Yabancı uyruklular konsolosluklarıyla birlikte kentin ileri gelen sarıklıları, halkın büyük bir kısmı onları karşılamaya çıkmıştı. Osmanlı diplomatı oraya kendi teslim almak için gelmediğini, Beytettin'e gitmek için oradan geçtiğini söylediği zaman insanlar bayağı düş kırıklığına uğradılar. Beyaz saçlı, hiç kuşkusuz oralı olan bir gencin varlığı dikkatlerden kaçmadı. Üstelik büyük devletlerin temsilcileri arasında başı dik, eşit konumdaymışçasına yürümesi büsbütün dikkatleri çekti. Onu firarilerin başkanı sandılar ve genç oluşu çevresindekilerin hayranlığını büsbütün artırmış oldu. Sayda'ya öğleden sonra ayak basmışlardı. Geceyi kente ve kıyıdaki kaleye hakim İngiliz konsolosunun evinde geçirdiler. Wood'un istemesi üzerine Tanyos'a yeni giysiler getirdiler. Ülke eşrafının giydiği türden şalvar, beyaz ipek gömlek, işlemeli kırmızı yelek, çevresi siyah kumaşla sarılmış haki rengi bir takke. Ertesi günü sahil şeridinden Damur nehrine kadar gittiler, orada durup at değiştirdiler, Beytettin'e doğru dağ yollarına ertesi gün tırmanmaya başladılar. 4. Emir'in sarayında tam bir bozgun havası vardı. Kemerlerinin haşmeti soğuktu, katırlar bahçesinin ağaçlarını kemiriyordu. Odalar ıssız, koridorlar sessizdi. Heyet divan üyelerince karşılandı. Büyük devletlerin temsilcilerine karşı sabırsız ama yine de vakur ve üzüntülüydüler. Tanyos kendisini görmediklerini sandı. Kimse onunla konuşmamış, kimse arkasından gelmesi için ricada bulunmamıştı. Ancak Richard Wood ile yan yana yürüdüğünde kimse arkada kalmasında söylememişti. Beraberindeki iki yol arkadaşı aralarında bakışıyor, bazen birkaç söz ediyordu ama kendisiyle konuşmuyorlardı. Sanki onlar da onu dikkate almıyorlardı. Belki de başka türlü, Avrupalılar gibi giyinmesi gerekirdi. Her zaman giymiş olduğu ve yolda rastladığı onca kişinin giydiği bu giysiler içinde kılık değiştirmiş gibi hissediyordu kendini. Ama heyet içindeki rolü ülke giysilerine bürünmek ve ülke diliyle konuşmak değil miydi? Osmanlı temsilcisi en başta yürüyordu ve korkulu bir saygıya hakkı vardı. Sultanlar 300 yıldır ülkeye egemendi ve Mısırlı, bir an için otoritelerini kaldırmışsa da yeniden elde etme yolunda oldukları anlaşılıyordu. Verilen selamlara bakılırsa bundan kimsenin kuşkusu olmamalıydı. Ama diğer temsilcinin de çevresi kalabalıktı. İngiltere herkesin gözünde devletlerin en başta geleniydi. Üstelik Wood'un bir de kendi itibarı vardı. Osmanlı'nın yanında yürüyen sarayın yüksek görevlilerinden biri onu emir hazır oluncaya kadar odasına kahve içmeye davet etti. Diğeri de Wood için aynı şeyi yaptı. İki adam anında ortadan kaybolunca Tanyos kala kaldı. Endişeli, ürkek, şaşkın. İşte o sırada bir üçüncü görevli geldi ve kendisini izlemesini istedi. Kendisiyle ilk kez ilgilenilmesinden memnun olarak kendini küçük bir odada elinde bir kahve fincanıyla buluverdi. Resmi ziyaretlerde böyle yapıldığını sanarak kahvesini yudumlamaya başladı. Köylüler gibi höpürdeterek içiyordu. O sırada kapı açıldı ve karşılaşmaktan en çok korktuğu adam karşısına dikiliverdi. Selim. Tanyos ayağa kalktı, kahvesini devirdi, koridorlara fırlayıp "Mr. Wood, Mr. Wood!" diye bağırası geldi. Ama ya korkudan ya tiksintiden yerinden kıpırdayamadı. Diğerinin suratında bir kedi gülümsemesi oldu. Sonunda adanı bırakıp güzel ülkene dönmeye karar verdin demek. Tanyos bir ayağına dayandı, sonra diğerine. Kendisinin de bir tuzağa düşürülmesi olası mıydı? Zavallı baban. O da tam şurada, senin durduğun yerde duruyordu. Ona da tıpkı sana olduğu gibi kahve söylemiştim. Tanyos'un bacakları kendisini taşımaz olmuştu. Bütün bunlar gerçek olamazdı. Bütün bunlar bir düzen olamazdı. Büyük devletlerin temsilcileri, İngiliz gemisi, Sayda'daki karşılama, sırf tuzak kurmak için gerçekleştirilemezdi. Bu olacak şey değildi. Bunu biliyor, kendi kendine tekrar ediyordu. Ama korkuyordu. Çenesi titriyor, kafası çalışmıyordu. Selim, otur diye konuştu. Tanyos oturdu, ağır ağır, ancak o zaman kapıya baktı. Kapıda bir asker bekliyordu. Dışarı çıkmasına izin vermezdi. Tanyos oturur oturmaz Selim diğer kapıdan çıktı ve yerine bir başka asker girdi. Kapıdakinin ikiz kardeşi gibiydi. Aynı bıyık, aynı beden, kemerine sıkıştırdığı aynı hançer. Tanyos bir süre ona baktı, sonra elini yeleğine sokarak özenle tercüme ettiği ve az sonra okuyacağı metni almak istedi. Arandı, tekrar arandı, ayağa kalktı, göğsünü, böğrünü, sırtını, bacaklarını, hatta topuklarına kadar baldırlarını yokladı. Metin yok olmuştu. İşte o zaman deliye döndü. Bu kağıt parçası görevini gerçek kılıyor, yok oluşu her şeyin hayal olduğunu gösteriyormuş gibi. Bunun üzerine küfür etmeye, çevresinde dönenmeye, düğmelerini çözmeye başladı. Askerler elleri kemerlerinde ona bakmakla yetiniyorlardı. Sonra kapı açıldı, Selim içeriye girdi, elinde sarımtırak, dürülmüş bir kağıt vardı. "Bunu koridorda yerde buldum," dedi. "Düşürmüşsün." Tanyos çocukça bir davranışla elini ileriye attı, diğeri küçümser bakışlarla ona baktı. Bu kağıdı nasıl düşürebilmişti? Belki de Selim'in marifetli parmakları olan hafiyeleri vardı. "Emirimizin yanından geliyorum. Senin kim olduğunu ve hangi koşullarda tanıştığımızı söyledim." Şu cevabı verdi. "Patriğin cinayeti gereği gibi cezalandırıldı. Suçlunun ailesine karşı bir düşmanlığımız kalmadı. O delikanlıya söyle, bu saraya nasıl girmişse öylesine özgür çıkabilir." Doğru ya da yanlış, Tanyos'un anladığı, Selim'in kendisini cezalandırmayı düşündüğü ancak efendisinin bunu engellediğiydi. "Emirimiz bu metni elimde gördü. Sanırım onun çevirisini yapan sensin ve sanırım bunu onun huzurunda okuyacak olan da sensin." Tanyos başıyla doğruladı. Bir hükümlünün oğlu gibi değil de heyetin bir üyesi olarak bilinmesine sevinmişti. Başındaki takkeyi düzeltti ve kapıya doğru bir adım atarak "Sanırım toplantıya gitmemiz gerek," dedi. Askerler geçmesi için yol vermediler. Selim de metni elinde tutmaya devam etti. "Burada emirimizi rahatsız etmiş olan bir cümle var," dedi. "Bunu değiştireceğime söz verdim." "Bunu Mr. Wood'a söylemek gerek." Öteki dinlemedi bile. Yazı masasına doğru gitti, bir mindere oturdu ve Tomar'ı açtı. "Şurada sürgüne gitmesi gerekir demişsin. biraz kuru bir ifade, öyle değil mi? Metni yazan ben değilim, onu sadece çeviren benim. Emirimiz sadece senin ağzından çıkan sözleri dikkate alacak. Şayet metni hafifçe değiştirirsen sana teşekkür edecek. Yoksa hiçbir şeyden sorumlu olmam. Aynı anda her iki asker de boğazlarından çıkardıkları sesle orada olduklarını hatırlattılar. Gel yanıma otur Tanyos, yazmak için daha rahat. Hatta eline bir kalem tutuşturulmasına ses çıkarmadı. Sürgüne gitmesi gerekten önce seçeceği bir ülkeye cümlesini yazarsın. Tanyos söylenene uymak zorunda kaldı. Son sözcüğü yazarken Selim sırtını sıvazladı. Göreceksin, İngiliz fark bile etmeyecek. Sonra onu askerlerle emirin bekleme odasına gönderdi. Wood hırslanmıştı. Nereye kayboldunuz Tanyos, bizi beklettiniz dedi. Sesini kısarak ekledi. Sizi bir hücreye tıktıklarını sandım. Bir tanıdığa rastladım. Sarsılmış görünüyorsunuz. Hiç değilse metni okuyabildiniz mi? Tanyos metni askerlerin hançeri gibi kemerine sokmuştu. Üstü bir tutamak gibi kabarmış, onu bir kabza gibi elinde tutuyordu. Alt kısmı ezilmişti. Bu metni şu ihtiyar şeytanın önünde okumanız için cesaret gerek. Yenilmiş olduğunu aklınızdan çıkartmayın ve ona galipler adına hitap ettiğinizi unutmayın. Ona karşı ne nefret ne de korku duyun. Duyacaksanız merhamet duyun. Bu sözler üzerine canlanan Tanyos meclise daha sert adımlarla girdi. Bu birçok tonozu bulunan, duvarları mavi, beyaz ve yaldız canlı renklerle boyanmış çok büyük bir salondu. Emir küçük bir peykenin üzerinde bağdaş kurmuştu. Uzun bir çubuk tüttürmekteydi ve çubuğun ocağı gümüş bir tepsiye konmuştu. Wood, sonra Tanyos, sonra da Osmanlı temsilcisi emiri uzaktan temenni ettiler. Dağ emiri aynı şeyi yaptı. 75 yaşındaydı ve saltanatının 51. yılını sürüyordu. Ne yüzünde ne konuşmasında yorgunluğun en ufak belirtisi yoktu. Temsilcilere önüne konulmuş olan iki tabureye oturmaları için işaret etti. Sonra elini silker gibi Tanyos'a yeri gösterdi. Kendisiyle İngiliz'in arasına delikanlının diz çökmekten başka çaresi kalmamıştı. Emir'in gür kaşları arasından kendisine düşmanca bakan gözler gördü. Belki de ülke insanlarının yaptıkları gibi elini öpeceğine, yabancılar gibi onu uzaktan ve ayakta selamlamasına kızmıştı. Tanyos endişeyle dönüp Wood'a baktı, o da çenesiyle işler yolunda işaretini verdi. Karşılıklı nezaket sözcükleri sıralandıktan sonra İngiliz sadede geldi. Önce Arapça, ülkenin şivesiyle konuştu. Ancak emir başını eğip kulağını uzattı, gözlerini kırpıştırdı. Wood konuşmasının anlaşılır olmadığını fark etti. Hemen ardından hafifçe öksürerek İngilizceye geçti. Tanyos çevirmesi gerektiğini anladı. Büyük devletlerin temsilcileri dağ ve geleceği konusunu uzun uzun müzakere ettiler. Hepsi Emir Hazretinin yönetiminin bu ülkeye uzun yıllar sağladığı güven ve refahı takdir etmektedirler. Ancak sarayınızın Mısır valisine verdiği desteği hoş görmemişlerdir. Ancak gecikmiş bir tarihte bile olsa Bab-ı Ali'ye ve büyük devletlere yakın bir tutumu açıkça benimsemiş olsaydınız, güvenimizi tekrar kazanmış ve makamınızı korumuş olurdunuz. Tanyos kendisine bırakılan çıkış kapısı nedeniyle emirin rahatlayacağını sandı ama son cümleyi çevirdiğinde gözlerinde dağın yazgısının bağlanmış ve kendisinin sürgün yerini düşünmekten başka tasası kalmamış olduğunu sandığı zamankinden çok daha büyük bir üzüntü gördü. Emir bakışlarını Tanyos'a dikince gözlerini indirmek zorunda kaldı. ''Kaç yaşındasın çocuğum?'' ''19.'' Torunlarımdan üçü az çok senin yaşında ve her üçü de ailemin pek çok bireyi gibi paşanın ordugahında tutulu. Bir sır verirmiş gibi alçak sesle konuşmuştu. Ama bir işaretiyle Tanyos'a bu sözlerin çevirmesi gerektiğini belirtti. O da bunu yaptı. Wood birkaç kere başını sallayarak dinliyor ama Osmanlı temsilcisinde hiçbir tepki izlenmiyordu. Emir daha yüksek sesle devam etti. Dağ güven ve refahı çevresinde barış varken tanıdı. Ancak büyükler, büyüklerle savaşırken karar bize ait değildir. O zaman biz birinin tutkusuna gem vurmaya, diğerinin vereceği zararları hafifletmeye çalışırız. 7 yıldan beri paşanın kuvvetleri bütün ülkeye, bu sarayın çevresine, hatta bazen bu duvarlardan içeriye yayıldı. Bazı anlar benim yetkim bu halının ucundan öteye gitmiyordu. Bütün bu süre içinde burayı korumaya çalıştım. Büyükler arasındaki savaş bitince sizin gibi saygıdeğer kişiler bu dağda konuşacak birini bulsun diye. Anladığım kadarıyla bu sizin için yeterli değil. Korkunç gözlerde bir damla gözyaşı belirdi. Tanyos bunu gördü ve gözleri buğulandı. Wood merhamet duymasına izin vermemiş miydi? Ama bunu duyacağını sanmıyordu. Emir ilk kez uzun çubuğunu çekti, sonra dumanını tavana üfledi. Biten bu kavgada tarafsızlığımı ilan eder ve tebamdan büyük devletlere yardımcı olmalarını isteyebilir, Yüce Tanrı'ya, Efendimiz Sultan Hazretlerine uzun ömür vermesi için dua edebilirim. Wood bu yolla önerilen uzlaşmaya ilgi gösterdi. Osmanlı'ya danıştı, o ise başıyla hayır dedikten sonra Arapça sert bir biçimde şunları söyledi. Efendimize uzun ömür vermesi için dua etmeye Mısır paşası bile hazır. Vakit oyalanma vakti değil. Emir 7 yıl boyunca bize karşı oldu. 7 gün içinde bizden açıkça yana olması yapılacakların en azıdır. Adamlarını Mısırlıların ordugahından çağırıp bizim bayrağımız altına toplaması çok şey istemek midir? Gidip gelme özgürlüğüne sahip olsalardı torunlarım şimdi burada olurdu. Emir eliyle çaresizlik işaretinde bulundu ve Wood bu konunun kapandığını anladı. Emir Hazretleri bu konuda bizleri tatmin edemediğine göre devletlerin kararını bildirme zorunda kalıyoruz. Genç dostumuz bu tebliği tercüme etti ve onu okumakla yükümlü. Tanyos ayağa kalkmak gereğini duydu. Ezbere okuyan birinin konumunu ve okuma biçimini benimsedi. Büyük devlet temsilcileri Londra'da ve daha sonra İstanbul'da toplanarak incelemişler ve tartışma konusu olan yere gelince Tanyos hafifçe durdu ama sonunda Selim'in yazdırdığı kısmı okudu. Ve seçeceği ülkeye, sürgüne gitmeye. Osmanlı temsilcisi sıçradı, önce Tanyos'a, sonra Wood'a baktı, oyuna getirildiğini söylemek ister gibiydi. Okuma bittiğinde azarlar gibi sordu. Emir nereyi seçecek? Düşünmek ve yakınlarıma danışmak isterim. Hükümetim konunun anında, daha fazla süre verilmeden kararlaştırılmasını istemektedir. Gerginliğin arttığını hisseden Emir ivedilikle, Paris olsun dedi. Paris söz konusu değildir. Herhalde Mr. Wood da beni onaylayacaktır. Doğru, sürgün yerinin Fransa ve Mısır dışında olması kararlaştırıldı. O halde Roma olsun. Emir son bir çözüme ulaşmak ister bir ifadeyle bunu söylemişti. Wood, korkarım bu da olası değil. Temsilcisi olduğumuz devletler kendi topraklarını tercih etmektedirler. Böyle karar vermişlerse uyarım. Birkaç saniye düşündü, sonra Viyana'ya giderim dedi. Osmanlı gider gibi ayağa kalkarak Viyana da söz konusu değil dedi. Galip olan biziz ve karar vermek bize ait. İstanbul'a geleceksiniz ve mevkinize uygun saygıyı göreceksiniz. Kapıya doğru 2 adım attı. İstanbul, emirin ne pahasına olursa olsun gitmek istemediği yerdi. Selim'in bütün manevrası emirin en acımasız düşmanlarının eline düşmesini önlemek içindi. Daha sonra bütün bunlar unutulduğunda gider sultanın eteğini öperdi. Ama hemen gidecek olursa bütün malını elinden alırlar, sonra da onu boğarlardı. Tanyos emirin bakışlarında korkuyu ve ölümü gördü. Bunun üzerine genç adamın zihninde bir karışıklık ya da daha doğrusu bir dalgalanma oldu. Karşısında hem şu beyaz sakallı, kaşları, dudakları, özellikle gözleri tüm görüş alanını kaplayan ihtiyar, hem de şu anda ürkmüş ve savunmasız olan o korkunç ihtiyar duruyordu. Aynı anda genç adam Geryos'u ve mutlak ölüm karşısında yüzündeki ifadeyi düşündü. Birden, Tanyos karşısındaki ihtiyarın babasını astıran ihtiyar mı, yoksa kader arkadaşım olduğunu, celladın eline ipi veren mi, yoksa boynunu ipe uzatan mı olduğunu bilemedi. Bu duraksama anında ihtiyar ona doğru eğildi ve "Bir şey söyle oğlum," dedi. Tarihçinin yazdığına göre Kıferyabdalı delikanlı aşağılanan ihtiyarın sözlerini dinleyerek öç duygusunu bin kez tatmin etmişçesine onu bir kenara iterek yüksek sesle "Emir Hazretleri Malta'ya gidebilir," diye bağırdı. Neden Malta? Herhalde uzun süre orada yaşamış olan Rahip Stolten sık sık sözünü ettiği için olacaktı. Wood anında kabul etti. Üstelik Malta, yüzyılın başından beri İngiliz egemenliği altındaydı. Osmanlı ise gafil avlanmış ve öfkeli bir hareketle onayladığını belirtmişti. Bu fikir hoşuna gitmemişti ama İngiltere büyük devletlerin başında geliyordu ve üst makamların hoşuna gitmeyecek bir anlaşmazlık yaratmaktan çekiniyordu. Emir, sultanın temsilcisi fikrini değiştirir korkusu ile rahatladığını belli etmedi ama Kıferyabdalı çocuğa bakarken bakışlarında hayret ve minnet vardı. Son geçiş, merhamet suçlusu. Sen Tanyos, çocuk yüzün ve 6000 yıllık başınla kandan ve çamurdan ırmaklar geçtin. Lekesiz çıktın, bedenini bir kadının bediniyle birleştirdin, bakir kaldın. Bugün yazgın kapandı, yaşamın başlıyor. İnk ayağından dal denize en azından bedenin, tuzun tadını alsın. Nadir, Katırcı'nın bilgeliği. 1. Emir son anda silahını Mısırlı koruyucusuna çevirmek yerine sürgüne gitmeyi yeğledi. O hafta Malta'ya hareket etti. Yanında karısı, İstanbul'daki esir pazarından satın alınan bir Çerkez kızı olan herkesin saydığı Hüsnü Cihan vardı. Ayrıca çocuklar, torunlar, danışmanlar, koruyucular ve uşaklardan oluşan 100 kişilik bir kalabalıkta vardı. Tuhaf bir yanlış anlama. Tanyos'u, emiri sürgüne gönderen ve aynı zamanda hayatını kurtaran kişi mertebesini yükseltmişti. Sanki büyük Avrupa devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu silahları, filoları, diplomatları ve casuslarıyla Kıferyabdalı delikanlıyla babasını ölüme mahkum eden despot arasında sadece bir tiyatro dekorundan ibaretmiş gibi. Bu uydurma yorum Hristiyan olsun ya da Dürzi olsun bütün çevrelerde o kadar yaygındı ki öğrencimin itibarı bana da yansıdı. Bu yorumu yalanlamaya çalışmadan bahçemde nadir bir çiçek yetiştirdiğim için yapılan kutlamaları kabul ediyordum. Bayan Stolten ve ben iftihar ediyorduk. 2 Kasım 1840'da papaz anılarında böyle yazıyor ve ertesi günü şunları ekliyordu. Emir, Wood ile Tanyos'u getiren savaş gemisiyle uzaklaşırken, Tanyos da Kıferyabda'nın yolunu tutmuştu ve geçtiği her yerde hararetle selamlanıyor, onu görmek için insanlar yollara çıkıyor, gül suyu ve yeni damada yapılır gibi pirinç serpiştiriyorlardı. Ona yaklaşabilenler ellerini tutmak, mucizenin simgesiymiş gibi beyaz saçlarını okşamak istiyordu. Delikanlı, sessiz ve sakin yapmalarına izin veriyor ve Tanrı'nın ona bahşettiği bunca iyiliğin altında ezilmişçesine, ne zaman uyanacağını merak eden uykuda biri gibi şaşkın şaşkın gülümsüyordu. Bunca ani zaferden sonra bu hassas çocukta doğumunun kendisi için hazırladığı günlük yaşam için yeterli güç var mıydı? Köyüne geldiğinde burada da diğer yerlerde olduğu gibi kahraman olarak karşılanmış ve omuzlara alınarak şatoya kadar götürülmüş ve şeyhin sonraları da işgalcinin oturduğu koldoğa oturtulmuştu. Tanyos annesiyle bir ara yalnız kalıp neler çektiğini ondan dinlemek isterdi. Onun yerine binlerce sızlanma, binlerce yakınma dinlemek zorunda kaldı. Sonra da hainlere ne yapılacağı konusunda yargıçlık yapması istendi. Şeyhin nerede olduğu bilinmiyordu. Kimilerine göre Hermon Dağı'nın yamacında El Time Vadisi'ndeki bir kaledeydi. Kimilerine göre ise hapiste ölmüştü. O olmadığına göre onun yerini günün kahramanından başka kim alabilirdi? Yorgunluktan bitkin olduğu halde Lamia'nın oğlu bu onura duyarlılık gösterdi. Tanrı kendisine geçmişten intikam almasına olanak veriyorsa neden sırt çevirsindi? Şeyhin yastığına oturmuş, onun hareketlerini, onun konuşmasını, onun bakışlarını taklit ediyordu. Hatta bir şatoda doğmuş olmasının rastlantı olmadığını ve günün birinde halkın arasına nasıl karışacağını düşünmek üzereydi. O halk birden çekildi ve kahramanın ayaklarının dibine zincire vurulmuş, yüzü şiş ve yaralı, gözleri bağlı bir adama attılar. Rukos. Mısırlılar giderken o da kaçmaya kalkışmış ama firariler onu yakalamıştı. Köyün tüm çektiklerini, yangında yananlar dahil olmak üzere bütün ölülerin hesabını, silah toplanması sırasında meydana gelen yağmaları, şeyhe yapılanları ve daha binlerce kötülüğü ödeyecekti. Tanyos'un verilecek cezayı söylemesi yeterliydi. Anında yerine getirilecekti. Rukos yüksek sesle homurdanmaya başlamıştı ve kahraman kızarak bağırmıştı. Rahat dur, yoksa seni kendi ellerimle öldürürüm. Bir iki anında sustu. Tanyos alkışı hak etti. Ancak sevineceğine yüreğinin derinliğindeki bir yara varmışçasına acı duydu. Bu denli sinirlenmesinin nedeni cezayı söyleme gücünü kendisinde bulamaması ve Rukos'un sızlanmalarıyla kafa tutmasıydı. İnsanlar bekliyordu, fısıldaşıyorlardı. Susun, Tanyos konuşacak, onu dinleyelim. O ise ne söyleyeceğini düşünüyordu. Birden tekrar bir dalgalanma oldu ve mırıltılar odayı doldurdu. Esma içeriye girmişti. Koştu, kahramanın ayaklarına kapandı, öpmek üzere elini aldı ve "Bize acı Tanyos," dedi. Genç adam her sözcük, her bakış, her nefesten acı duyuyordu. Yanı başında oturan Buona Butros kendi kendine söylenir gibi "Ulu Tanrım, bu kahırdan beni koru," dedi. Tanyos ona döndü. "Ölüm orucuna başladığımda daha az acı çekiyordum," dedi. "Tanrı uzakta değil oğlum. Bu insanların kinleri doğrultusunda seni gütmelerine izin verme. Kendi kendine ve Tanrı huzurunda kızarmayacağım biçimde davran." Bunun üzerine Tanyos boğazındaki gıcığı giderir gibi öksürdü ve deniz aşırı yerlerden emire felaketleri önlemediği için dağdan gitmesini söylemeye geldim. Uşağa efendisinden daha ağır bir ceza verecek değilim, dedi. Birkaç saniye sözlerinin etkili olduğu izlenimine kapıldı. Oradakiler sessizdi. Rukos'un kızı elini öpüp duruyordu. Elini sıkılarak geri çekti. Bir kral gibi konuşmuştu, en azından öyle sanıyordu. Kısa bir süre geçti, itirazlar yükseldi. Önce genç firariler tepki verdi. Rukos'u altınlarıyla birlikte Mısır'a gidip servet yapması için bırakacak olursak, 10 yıl içinde intikam almak için döner ve biz korkak ve aptal durumuna düşmüş oluruz. Adamlarının çoğu öldü. En kötüsü neden esirgensin ki? Öldürdü, ölmesi gerek. Bu köye kim kötülük etmişse cezasını görmesi gerek. Orada bulunanlardan biri bağırdı. Sizler, firariler, bu köye bu adamdan çok daha fazla zarar verdiniz. Köyün 1/3'ünü yaktınız. Onlarca kişinin ölmesine neden oldunuz. Çam ormanını yok ettiniz. Neden sizi de yargılamamalı? Karışıklık büyümekteydi. Tanyos telaşlandı ama yine de bundan yararlanmaya baktı. Beni dinleyin. Bu son zamanlarda cinayetler, suçlar, günahlar, kişilerin ölümü oldu. Eğer herkes kendisine zarar vereni, bir yakınının ölümüne neden olanı cezalandırmaya kalkışırsa, bu köy kendine asla gelemez. Eğer ben karar vereceksem, şunu emrediyorum. Rukos'un bütün mallarına el konulacak, onun kararları yüzünden zararı uğramış olanlara verilecek. Sonra bu ülkeye girmesi yasaklanacak. Şimdi yorgunluktan bitkinim. Gidip dinleneceğim. Şeyhin bıraktığı yeri işgal etmek isteyen varsa etsin. Önleyecek değilim. Bunun üzerine o ana kadar fark edilmeyen biri salonun dibinden sesini yükseltti. Başı sarılıyken şimdi değildi. Benim adım Kahtane, Sait Bey'in oğluyum. Müdahale etmek için görüşmelerinizin bitmesini bekledim. İşlediği suçlardan ötürü Rukoz'u sürmeye karar verdiniz. Bu sizin hakkınız. Ama şimdi karar vermek sırası bende. İyi bir adam olan babamı öldürdü ve ben de bana teslim edilmesini istiyorum. Tanyos sarsıldığını belli etmek istemiyordu. Bu suçlunun cezası verildi, konu kapanmıştır. Siz bizim ölülerimiz hakkında, kendi ölüleriniz hakkında karar verir gibi karar veremezsiniz. Bu adam babamı öldürdü, ona karşı merhametli olup olmama kararı bana aittir. Yargıç keşişe döndü, o da Tanyos kadar sarsılmıştı. Ona hayır diyemezsin ama ona bu adamı teslim edemezsin. Vakit kazanmaya bak. Böyle konuşurlarken Sait Bey'in oğlu onlara doğru ilerledi. Benimle sahneye gelecek olursanız neden böyle konuştuğumu anlarsınız. Babamın katilinin cezasız kalması söz konusu olamaz. Ben onu affedecek olsam kardeşlerim ve kuzenlerim affetmeyecektir. Ve hoşgörümden dolayı bana kin besleyeceklerdir. Bu Nabutroz, babamı tanımıştın değil mi? Elbette tanıdım ve takdir ettim. Tanıdığım en akıllı ve en adil insandı. Ben de onun çizdiği yoldan gitmeye çalışıyorum. Kalbim kin ile dolu değil. Bu konuda size vereceğim tek bir tavsiye var.